Ayrım 27.
Sayfa 336. Platon ve Marx arasındaki ayrımları düşününce insan katılır buna gülmekten. Hayır, daha çok ağlamaklı oluyoruz. Yurttaşlarımız arasında görüncecilik ile özdekçiliğin birbirine karşıt, birbiriyle kolay kolay uzlaşamayacak iki görüş olduğunu anlayamayanların çokluğu içimizi yakıyor. İşte bunun için bizde kitabı devlet basmalıdır. Çünkü Platon'un Marksçı olduğunu ileri sürmenin utanılacak bir söz olduğunu anlamak, soy yapıtları, bir takım romanlar, hikayeler okumakla sezilir. Platon ile Marx'ın birbirinden ayrı görüşte, ayrı düşünüşte olduklarını öğrenmek demiyorum. Onu felsefe tarihi öğretir. Platon ve Marx'ı bir tutmanın gülünçlüğünü sezmek diyorum. Görmüyor değilim. Orhan Buryan'ın söylediği tehlikeleri, kitap basma işini devlet eline alınca ister istemez bir takım kayıtlar kor. Ama o tehlikelerin büsbütün değilse de az çok önlenebileceğini sanıyorum. Geniş görüşlü kişilerden bir kurul yapılır, basılacak kitapları onlar seçer. Kitapları özel kurumlar bastırınca o kayıtlar yine olmuyor mu? Amerika'da kitabı devlet bastırmıyor ama Henry Miller'ın kitapları basılamıyor. İngiltere'de de kitapları var devlet bastırmıyor ama James Joyce'un kitaplarının basılmasına uzun zaman izin verilmedi. Şimdi bilmem veriyorlar mı? Fransa'da daha geniş davranılıyor. John Gennett'in kitapları basılıyor ama Mark Sydenkilerini basmak yasak. Devletin kitap basmayı kendi üzerine almaması Orhan Buryan'ın söylediği tehlikeleri ortadan kaldırmıyor. Neden bu kadar duruyorum bu iş üzerinde? Yazarlarımızın çektikleri sıkıntıyı görüyorum da onun için duruyorum. Bizim kitapçılarımız roman basmaya, hikaye basmaya bir türlü yanaşmıyorlar da onun için. Ancak çok satacaklarını bildikleri romanları, hikayeleri alıyorlar, kağıt kıtlığını ileri sürmeleri biliyorum ki bahane. İstediler mi pekala buluyorlar kağıdı. Hakları yok demiyorum. Onlar da kazançlarını arıyorlar. Ama romancılarımız, hikayecilerimiz, hele az çok titiz olup da bir güzellik kaygısı güdenler yanıyor bu arada. Orhan Buryan hikaye kitaplarının basıldığını söylüyor. Doğru. Ama o kitapların yazarlarına kaçar para verildiğini de bilir. Buna kitabı basacak adam bulmak mı denilir? Eskiden okul kitaplarını Milli Eğitim Bakanlığı basarken kitapçılar yazarları ne de olsa arıyorlar. Onların romanlarını, hikayelerini yaymaya çalışıyorlardı. Şimdi bir kitapçıya gidiyorsunuz, size gülümseyerek biz artık okul kitabı basacağız diyorlar. Kendim için söylemiyorum bunları. Ben romancı değilim, hikayeci değilim. Ama bu ülkede romancılığın, hikayeciliğin ilerlemesini, korunmasını istiyorum. Onun için de bir yol düşünüyorum. Orhan Buryan, devletin ödüller, mükafatlar vermesini daha uygun buluyor. Onun üzerine de diyeceklerim var, başka bir gün. Ulus, 7 Haziran 1952. Ödüller. Geçen haftaki yazımı bitirirken söylemiştim. Ödüller, yani mükafatlar üzerine benim de diyeceklerim var. Öyle belirli kanımlar, kesin sözler değil, bir takım şüpheler, bir türlü cevaplandırmadığım sorular, alışkanlıklarımdan, belki de yaratılışımdan türemiş çekinceler. Bugün onları anlatmaya çalışacağım. Ufuklar dergisindeki yazısında Orhan Buryan, romanları, şiir, hikaye kitaplarını devletin bastırıp satmasını tehlikeli buluyor, hükümetin sanat dışı kaygıları olduğunu, ister istemez kayıtlar gözeteceğini ileri sürüyor, yazarların ödüllerle özendirilmesini istiyor. Her yıl resim, heykel sergilerinden devletçe eser alıyorlar. Bunun gibi her yıl mesela bir tane belli bir yaşa kadar genç romancılar yahut ilk roman mükafatı diye 1500 lira, bütün romancılara açık olmak üzere de büyük roman mükafatı diye 2500 lira konabilir. Bu müsabakaya son 12 ay içinde kitapçıların çıkarıp gönderdiği telif romanlar kabul edilir. Sonra bu işlerde memleketin saygısını, güvenini kazanmış beşer kişilik birer hakem heyeti eserleri gözden geçirerek mükafatları dağıtır diyor. Önce şunu sorayım. Devletin edebiyat ödülleri dağıtması da kitapları basıp satması kadar tehlikeli değil midir? Sanat dışı kaygılar, kayıtlar yine işe karışmaz mı? Hükümet devletçe basılmasını istemeyeceği kitaplara ödül verir mi? Devletin kitap bastırması ne demektir? Ülkemizde şöyle bir yazar var, bu kitabı yazmış. Ben de onu bastırdım, yurttaşlara sunuyorum demektir. İşte o kadar. Bir kitaba ödül verilmesi ise bu eser iyi, güzel bir eserdir. Beğenilerine güvenilir kişilerce birçok eserler arasından seçilmiştir. Üstün bulunmuştur. Yurttaşların da bunu beğenmesi, yeni yetişen yazarların bunu kendilerine örnek edinmesi gerektir demektedir. Görülüyor ki daha tehlikelidir. Memleketin saygısını, güvenini kazanmış beşer kişilik birer hakem heyeti. Orhan Buruyan o beş kişiyi nereden buluyor? Gerçekleri kendi kendimizden gizlemeyelim. Bu ülkede edebiyat alanında çoğunluğun saygısını, güvenini kazanmış beş kişi yoktur. Ben beş kişi gösterebilirim. Orhan Buruyan da beş kişi gösterebilir. Ama ya bir ya iki kişi de anlaşırız. Ötekilere gelince benim gösterdiklerimi o beğenmez, onun göstereceklerine de ben dudak bükerim. Genç romancılar mükafatı 1500 lira, büyük roman mükafatı 2500 lira. Bilmem Orhan Buruyan bunu gülmeden mi yazıyor? 1500 liranın, 2500 liranın bugün bir değeri mi vardır? Bir yazarı şöyle orta halli olarak kaç ay geçindirir? Başka ülkelerde, örneğin Fransa'da dağıtılan ödüllerin bundan çok az olduğunu söylemesin. O büsbütün başka bir iş. Evet, Fransa'da dağıtılan ödüllerin en tanınmışı, en önemlisi Concord ödülü 5000 franktır, yani 45 lira. Ama Concord ödülünü alan kitap 100.000'den çok satılıyor. Yazar bu satıştan para kazanıyor. Bizde ise bir ödül yazara o kadar okur sağlamaz. Bayan Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalı, Cumhuriyet Halk Partisi roman ödülünü kazanmıştı. Duyduğum doğruysa 25 bin kadar satılmış. Ama Bayan Halide Edip Adıvar tanınmamış bir yazar değildi. Romanları ödülsüz de epeyce satılırdı. Ödül ona kaç bin yeni okur sağlamış onu bilmiyorum. Herhalde çok olmadığını sanıyorum. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri de öyle bir ödül aldı. Kitabı ancak 3-4 bin tane satıldı. Demek ki bizde ödülün Fransa'daki gibi bir etkisi olmuyor. Yazarın artık edebiyat dışı işleri bırakıp yalnız kalemiyle geçinmesini sağlamıyor. Oysa ki ben kitapları devletin basıp satmasını isterken en çok bunu, yazarın yalnız yazılarıyla geçinebilmesini göz önünde tutmuştum. Ödüllerin başka ülkelerde öyle bir etkisi oluyor da bizde niçin olmuyor? Kolay bunu cevaplandırmak. O ülkelerde zaten çok okur var. Nasıl olsa kitap alıp okuyorlar. Ödüller ancak bir bahane oluyor onlar için. Bizde ise çok okur yok. Ödüller geçici bir ilgi uyandırıyor, çabucak da unutuluyor. Orhan Buruyan resim, heykel sergilerini örnek gösteriyor. Bence resimle edebiyat bu bakımdan karşılaştırılamaz. Ressama şu kadar verir, eserini alırsınız ama yazara şu kadar vermekle iş bitmez. Kitabının yayılmasını, okunmasını sağlamak gerekir. Resmi bir yere koyarsınız, gelen orada görür, çabuk bakılır bir resme. Resmin özüyle edebiyatın özü birbirinden ayrıdır. Onun için ressamı korumaya yarayan yollar edebiyatçının korunmasına yetmez. Zaten ressamlarımız da sergilerin beklenilen sonucu vermediklerini söylüyorlar. Edebiyat ödülü nasıl verilir bir türlü anlayamıyorum. Diyelim ki bu yıl 4 roman yazıldı, 4'ü de başka başka şeylerdir. Siz onlardan birine ödül vermekle ne yapmış oluyorsunuz? Onu ötekilerden üstün bulduğunuzu gösteriyorsunuz ama hangi bakımda? O romanlardan biri köy hayatını anlatıyor, biri İstanbul'un alınışını söylüyor, üçüncüsü bir tutkuyu inceliyor, dördüncüsü de bir yergi, bir taşlama. Bunların dördünün de bir takım erdemleri, üstünlükleri olabilir. Birbirine benzemez eserlerdir. Birini ötekilerden üstün tutmak, ne bileyim ben kebabı mahallebiden çok severim der gibi bir şey olur. Ödül dağıtan kurullar çoğu böyle saçma bir yargıya varıyorlar. Ben de bir iki defa öyle kurullarda bulundum. Sonradan şaştım kendi kendime. İnsan yaptığını bilmeden... Ben oyumu şuna veriyorum, buna veriyorum diyor. Sonra kendi adayı kazansın kazanmasın başlıyor düşünmeye. Ben bunu beğendim ama ötekinin de şu güzelliği, şu üstünlüğü vardı. Bunu beğenmekle, oyumu buna vermekle ötekine haksızlık etmiş olmadım mı? En çok sevdiğim kitaplardan ikisi Voltaire'in Candy ile Stendhal'ın Parması'dır. Biri bana ikisinden hangisini yeğlersin diye sorsa ben nasıl cevap vereyim? İkisi birbirinden büsbütün başkadır. Birinde olan ötekinde yoktur. Ödül dağıtacak kurullar önüne öyle kitaplar gelmez demeyin. Gelmez, orası doğru ama birbirine o kadar benzemez. İkisinin de kendilerine göre değerleri olan iki kitap gelebilir. Biz ancak o andaki duygumuza kapılarak birinden birini seçeriz. Gelecek yılda öbürünü. Bakarsınız, gelecek yıl öbürü çıkmaz ortaya. Hep 5. 6. derecede eserler gelir. İçlerinden birini seçersiniz, o değerli kitaptan daha çok tanınmasına sebep olursunuz. Bir daha da unutamazsınız bu suçunuzu, bu günahınızı. Dövünür durursunuz. Şunu da söyleyeyim. Ödül kazanmış kitapları benim pek önemlediğim yoktur. Fransız edebiyatına ilgilenenlerin çoğu her yıl Goncourt ödülünü kazanan kitabı okurlar. Bilmem niçindir. Ben kaçınırım o kitaptan. O ödülü kazanan kitaplar içinde iyileri, güzelleri yok mudur? Olmaz olur mu? Markle Proust da aldı o ödülü. Ama benim güvenim yok. Biliyorum niçin güvenim olmadığını. Kurulların oyuna, kanımına inanmam da onun için. O kurulun üyeleri uzlaşmışlardır aralarında. Biri şu kitabı, biri bu kitabı beğenmiştir. Onlar üzerinde anlaşamayınca bir üçüncüsünü, belki en az değerli olanını seçmişlerdir. Kaçınılamaz bunda. Ödül dağıtan bir kurulda ben de öteki üyelerle uzlaşmak zorunda kaldım. Benim beğendiğim bir esere üçüncülük verilmesini sağlamak için, ikincilik için ben de o oyumu pek o kadar sevmediğim bir esere verdim. Ödül verilmesin demiyorum, verilsin. Yılda 5-10 tane, 100 tane verilsin. Ne de olsa edebiyata bir yararlılığı dokunur. Ama onun da tehlikeleri olduğunu unutmayalım. Kazananları özendirir, iyi bir şey. Kazanamayanlara gelince, onları da kırmasından korkmuyor musunuz? Daha bitirmedim diyeceklerimi. Ulus, 14 Haziran 1952. İçten dıştan. Ödülleri içten düşünüyorum. Yani kendime ödül veren bir kurulun üyelerinden sayıyorum. Doğrusu aklım pek almıyor o işi. Şu kitap güzeldir, ötekilerden üstündür diyeceğim. Ne haklı söyleyeceğim bunu? Ölçüm ne? O kitabın güzel olduğunu, ötekilerden üstün olduğunu ben nereden biliyorum? Evet, ben beğeniyorum onu ama benim beğenmem ne gösterir? Benim beğenmemin benim için bir değeri vardır. Yarın büsbütün değişsem, o kitabı çok kötü bulsam bile bugün beğenmiş olmam benim bugünkü düşüncemin bir tanığı olduğu için beni ilgilendirir. Bir anı olarak ilgilendirir. Bundan 50 yıl, 100 yıl sonra bir kimse benim nasıl yaşadığımı, neler düşünmüş olduğumu merak eder de incelemeye kalkarsa, benim o kitabı beğenmiş olmam üzerinde durabilir. Niçin beğendiğimi, ne gibi geçici yahut sürekli etkilere uyuduğumu anlaşabilir. Peki, ama başkalarını niçin ilgilendirsin? Ben bir ödül kurulunun üyesi olarak kendimi göstermeye çalışmıyorum. Çevremdekilere uyarmaya özeniyorum. Onlara okuyun bu kitabı, güzeldir bu diyorum. Ne hakla söylüyorum bunu? Yargılarımı bildirmekten, şu kitabı beğenip bu kitabı beğenmediğimi söylemekten çekinmem. Ben bir eleştirmeciyim. Yargılarını bildirmek eleştirmecinin ödevidir. Bunu yapmak bir eleştirmeci olarak bana ağır gelmez. Ama bir ödül kurulu üyesi olarak ağır gelir. Çünkü ben eleştirmeci olarak bir kitabı beğenip överken de, beğenmeyip yererken de bir takım sebepler gösteriyorum. Okuyanlar o sebepleri de öğreniyor. Onları doğru bulmuyorlarsa benim beğenmemi de beğenmememi de önemlemeyebilirler. Oysaki bir kurulun yargıları öyle değildir. Bir kere kurul beğenmesinin, beğenmemesinin sebeplerini söylemez. Bu yıl bize gönderilen kitapların en iyisi budur der, çıkar işin içinden. Ben bir eleştirmeci olarak şu kitabı beğenip bu kitabı beğenmediğimi söylerken, bu yargının görece, yani nisbi, kişisel, yani şahsi olduğunu biliyorum. Benimle birlikte benim okurlarım da biliyor. Oysaki bir kurul görecelikten, kişisellikten uzaklaşmak, tamamıyla nesnel, objektif bir yargıya varmak eğilimindedir. Böyle olunca ben bir ödül kurulunun üyesi olarak yargımı bildirmekten çekinirim. Görece olmayan güzelliğin ne olduğunu bilmiyorum da onun için. Bir eleştirmeci olarak şu kitabı beğenip bu kitabı beğenmediğimi söylememenin sonu ne oluyor? Yazar seviniyor yahut kızıyor. Benim yazım üzerine o kitaptan belki birkaç tane satılıyor yahut ben beğenmediğim için birkaç kişi onu almaktan cayıyor. Yazan kendini savunur. Benim yanlış düşündüğümü söyleyebilir. Başka eleştirmeciler onu övebilir. Benim yazımın bırakacağı etkiyi silerler. Bunun için ben beğenmediğimi kolayca söyleyebilirim. Ödüle gelince öyle değil. Şu kitaba bir ödül verildiği bütün ülkeye duyurulur. Benim yazımı belki 100 kişi okumuştur. Ödül salkısı 100 bin kişiye ulaşır. Benim yazımı okuyanlar benim kim olduğumu, hangi kitaplardan hoşlanıp hangilerinden hoşlanmadığımı bilirler. Benim yargılarımı kendilerine göre düzeltirler. Ödül salkısını duyanlar ise bilmezler beni. Beni de bilmezler, kurulun öteki üyelerini de. Bilmedikleri için de o yargıya, o ödül yargısına gökten inmiş bir şey diye bakarlar. Benim bir kitabı beğenmemle beğenmeyişim arasında yazar için büyük bir ayrım yoktur. Ama bir kitabın ödül kazanmasıyla kazanamaması arasındaki ayrım çok büyüktür. Ben eleştirmeci olarak bir kitabı beğenir överim, ondan sonra bir kitap daha okurum, onu da beğenir överim, ondan sonra bir kitap daha okurum, onu da beğenir överim. Birini beğenip övmekle ötekini beğenmemiş, yermiş, kötülemiş olmam. Bunun için çekinmeden söyleyebilirim düşündüğümü. Ama bir ödül kurulunun üyesi olarak bir kitabı seçtim mi, ötekileri yermiş, kötülemiş olurum. Sonradan yanıldığımı anlasam da düzeltemem yargımı. Ok yaydan çıkmıştır, olan olmuştur. Diyeceksiniz ki, bir yazı yazarsın, yanıldığını anlatırsın. Dedim ya, bir etkisi olmaz o yazının. Ödül yargısı kadar bir etkisi olmaz. Benim yazımı okuyacakların sayısı, ödül salkısını duyanlar sayısının yüzde biri, binde biridir. Burada bu ödül işinin bence en önemli yönlerinden birine geliyoruz. Concord ödülü pek ünlüdür. Parası çok değil ama onu kazanan yazarın adı bir yıl bütün dünyayı dolaşır. Bir bakıma Nobel ödülünden de önemlidir. Ama Concord ödülünü bu denli önemleyen okurlara bir sorun. Kimdir acaba o ödülü verenler? 10 üyesi vardır Concord Akademisi'nin. Kimlerdir o 10 kişi? Bir sayı versinler. Ben 3'ünün, en çok 4'ünün adını söyleyebilirim. En meraklılar 7'yi aşamazlar. Şu yazarın Concord Akademisi'nden olduklarını bilirim ama kitaplarından birini dahi okumamışımdır. Yahut beğenmemişimdir. İçlerinde Madame Colette gibi çok ünlü yazarlar vardır ama bu yıl o ödülü kazanan kitabı ilgiyle okuyan, göklere çıkaran yahut batıranlara sorun, Monsieur Pierre MacOrlan'ın hangi kitabını okumuşlardır? Monsieur Pierre MacOrlan'ı bilmiyorlarsa, onun kitaplarını, yazılarını merak etmiyorlarsa, 9 arkadaşıyla birlikte o salık verdi, öğütledi diye bir kitabı niçin okuyorlar? Kurullara inanırlar, kurulları önemlerler de onun için. Bir kişi örneğin Monsieur Pierre MacOrlan yahut daha ünlü bir eleştirmeci yanılabilir ama bir kurul yanılmaz. Neden? Kurulların üyeleri de birer insan değil midir? 10 kişiyi bir araya getirdiniz mi? Yine 10 tane birer kişi değil midir? 9'u bir yandan, biri bir yandan olamaz mı? Bakarsınız 9 kişinin dediği yanlış çıkar da bir kişinin dediği doğrudur. Çokluk, çoğunluk sanat işlerinde bir değer değildir. 9 kişinin haklı olması bir kişinin haklı olmasından daha az görülmüştür. Yine de insanların çoğu kişilere değil kurullara inanır, kurullara güvenir. Oysaki kurullar kişilerden daha gevşektir. Kişide bir sorum duygusu, sorum korkusu vardır. Bir kişi şunun güzel, bunun çirkin olduğunu söylerken bir durumsar düşünür. Yarın benden sorarlar. Bugün yanılıyorsam suçu kimsenin üstüne atamam der. Bir kurul içinde ise bu kaygıdan silkinir, kurtulur, adam sen de deyip uyar ötekilere. Kurullar atsızdır. Kendilerine istedikleri kadar pöhpöhlü adlar taksınlar, istedikleri kadar yetkeleri olduğunu söylesinler, bakmayın siz ona. Gerçekten bir adları yoktur. Birer insan adı yoktur onlarda. Monsieur Pierre MacOrlan, Madame Colette, bu sözlerin bir anlamı var. Hiç olmazsa onların yazdıkları kitapları okurum da nasıl birer insandır, ne biçim şeyler yazarlar, ne düşünürler onu öğrenebilirim. Ama Concord Akademisi denildi mi bir anlamı yoktur benim için. Belirli bir şey gelmez gözümün önüne. Edmond de Concord, Jules de Concord, peki onlar bundan 50 yıl önce neydilerse bugün de odurlar. Onlar şu yazarı beğenmiş, bu yazarı beğenmemiş, peki bence bir şey gösterir bu söz. Edmond de Concord'u Jules de Concord kadar önlemlersem o yargıyı da o kadar önlemlerim. Ama Concord Akademisi yıldan yıla, günden güne değişir. Üyeleri ölür, yerlerine başkaları seçilir. Her değişmede yargılarının değeri de değişir. Edmond de Concord şu değersiz yazarı beğenmiştir diye kınarım onu. Yahut öyle bir kişi beğenmiş, demek ki bu yazar büsbütün değersiz değilmiş derim. Ne bileyim, bir tepkim olur. Ama bundan 30 yıl önce Concord Akademisi şu değersiz kitaba ödül vermiş diye benim hiçbir tepkim olamaz. 30 yıl önce o kurulda kimler vardı, ne gibi etkilere kapıldılar, ben ne bileyim. Ama insanların çoğu bunun böyle olduğunu bilirler, yine de kurulların yargısına güvenirler. İçlerinde kimlerin bulunduğunu bilmedikleri kurulların yargısına. Ödülleri dıştan da düşündüğümü söyleyecektim, yerim kalmadı. İçten düşündüklerimi bile bitiremedim. Ulus, 20 Haziran 1952. Dıştan. Ödülleri dıştan da düşündüm, birkaç türlü. Önce şöyle dedim kendi kendime. Yılın en güzel romanı yahut hikaye kitabı seçilecek, bir ödül verilecek. Bunun için bir kurul toplanmış, beni o kurula çağırmamışlar. Ben ne yaparım? Dedim size, öyle kurullarda bulunmayı pek sevmem. Yanılırım, haksızlık ederim diye korkarım. Sonra yürek karası olur içime. Yürek karası, yani Türkçe'ye inanmayanların, yabancı dillerin yardımından geçemez diye direnenlerin vicdan azabı dedikleri üzüntü yok mu? İşte o.